Ayrım 8. Cinayet gecesi beraber miydiniz?
Evet.
Eve beraber mi gittiniz?
Evet.
Niçin? Kendisine bazı mektuplar vermek istemiştim.
Neye dair?
Pellegrini'nin bazı adamlarını işe aldırmam için yazdığı üstü kapalı tehdit mektupları. Bob sana bu çeteyle boğuşacak kadar kuvvetli mi göründü?
Hayır.
Fakat mütemadiyen senden bahsetmişti. Merak edip küçük bir tahkikat yaptım. Bu dünyada beni düştüğüm zilletten ancak sen kurtarabilirdin. Bob derhal sana başvuracaktı. Buna emindim. Devlet içinde devlet sayılan müthiş mafyanın daha yeni hakkından gelmiştin. Doğru düşünmemiş miyim? Biraz doğru ama doğru bir harekete karma karışık yalanlarla başlamak yanlış. Bunu da tecrübesizliğime ver. Peki sonra ne oldu? Yani cinayet gecesi. Bob evin arka tarafına dolaşacak, işareti bekleyecekti. Eğer kocam yatmışsa yahut yatmaya çıkarsa mektupları balkondan kendisine atacaktım. Otomobili evin karşısına çektim, içeri girdim. Kapıcı misafirleriyle meşgul olduğundan girdiğimi görmedi. Yukarı çıktım. Apartman kapısı aralıktı. Buna biraz şaştım. Tam ayağımı içeri atarken silah patladı.
Katili gördün mü?
Gördüm, evet.
Kim?
Pellegrini.
Bizzat kendisi mi?
Bizzat kendisi. Senin gördüğünü biliyor mu?
Nereden bilecek?
Bundan biraz şüphelenmiş olsaydı ben şimdi çoktan öldürülmüştüm.
Haklısın.
Sonra? Sonra deli gibi dışarı uğradım. Derhal otomobile atlayıp savuştum. Kapıcı gene görmedi, değil mi?
Hiç kimse görmedi.
Cinayeti ertesi gün gazetelerde okuyup Bob'un işe karıştırıldığını anlayınca daha evveli var. Otomobili bir müddet deli gibi sürdüm. Sonra polisin ilk soruşturmalarda vaziyeti kolayca öğrenebileceği aklıma geldi.
Hangi vaziyeti?
Kocamla mesut olmadım. Bu yüzden münasebetsiz yerlerde, münasebetsiz insanlarla dolaştığım hakikatini. Bunlar beni cinayet işlemek şüphesi altında bırakabilirdi. Daha beteri, cinayetin işlendiği anda orada bulunduğumu belki birisi görmüştü. Çaresizlik içinde terzim aklıma geldi. Beni çok sever, bana acırdı. Teklifimi tereddütsüz kabul etmesi bu yüzdendir. Ertesi gün gazeteleri görüp işe Bob'un feci şekilde karıştığını anlayınca büsbütün dehşete kapıldım. Kocamın odası Bob'un parmak izleriyle doluydu. Daha beteri, silahta da Bob'un parmak izleri vardı. Buna evvela hiçbir mana veremedim. Cinayeti gözümle görmüştüm. Fakat öyle bir vaziyette bulunuyordum ki müdahaleye de pek imkan olmazdı. Bob'la arkadaşlığımızı polise nasıl izah edecektim? Münasebetimizin kolej talebeliğinin masum devamından ibaret olduğuna kim inanırdı? Benim Bob'la arkadaşlığımın meydana çıkması çocuğu mahvetmekten başka bir işe yaramayacaktı. Kaldı ki bütün vukuatı olduğu gibi anlatmam da mümkün değildi. Çeteyi ele veremezdim. Malum vesikalar beni manen perişan ettiği gibi cinayeti Bob'la beraber hazırladığımıza da delil tutulabilirdi. Rose gözlerinin yaşını göstermemek için başını çevirdi. Ben dolgun bir sesle, "İnsanı en çok kendi kendine verdiği kararlar şaşırtır," dedim. "Eğer bana biraz güvenseydin de ilk görüştüğümüz gün bunları söyleseydin."
"Söylenemiyor ki Mike.
İnsan belki meydana çıkmaz, belki saklayabilirim diye düşünüyor." "Başından hiç geçmedi mi sevgilim?" "Şu halde ilk tahminim doğruymuş. Silah sesini Bob da duymuş. Evvelce söylediğin sözü hatırlamış, içeri koşmuş, kapıcı gene meşgul, yukarı çıkmış. İyi ama katille nasıl karşılaşmadı? Herif hemen aşağı inmedi mi? Dur hele." Gözlerimi dışarıdaki karanlığa diktim. Zihnim gene rampa çıkan eski bir lokomotif gibi soluyarak çalışmaya başlamıştı. Derken dışarıdaki karanlığı bir otomobilin kuvvetli farları, zihnimdeki karanlığı da bir fikir kıvılcımı aynı anda parçaladılar. "Vay namussuz kerata vay. Sinir kudreti diye ben işte buna derim," diye humurdandım. Rose "anlamadım," dedi. "Korkunç bir şey. Herif zannettiğimden çok daha kuvvetliymiş. Bak nasıl oluyor sevgilim. Bizimki, yani Bob merdivenleri çıkarken haydut henüz içerideymiş. Yani merdiven başında Bob'u derhal tanımıştır.
çünkü senin her hareketini kontrol altında tutuyordu. O zaman üçüncü kat merdivenine çıkmış olmalı. Bob koridora sapıyor, oradaymışım gibi biliyorum. Herif de arkasından gürültüsüz yanaşmış. Bob'un marifetlerini görünce kim bilir ne kadar sevinip gülmüştür. Sonra gene merdiven başında bekliyor. Bob çıkarken namussuz hergele bu sefer kapıcıyı şahit tutacak müthiş hareketi yapıyor. Yani havaya bir kurşun sıkıyor. Bu kurşunu şimdi gitsem elimle koymuş gibi apartmanın tavanında bulurum. Kapıcı dışarı fırlıyor. Bob'dan yumruğu yiyor. Bu müddet içinde herif sizin apartmandan geçmiş, yangın merdiveninden savuşmuştur. Yahut da ortalığın karışmasından istifade ederek geçip gitti. Umulmaz fırsatlardan bu kadar küstahça istifade edebilmek için çelikten sinirlere sahip olmalı. Sahi Mike, şimdi ben de anladım. Mesele benim içinde şu ana kadar karanlıktı. Tamam, senin tahminin gibi olmuştur. Elimi tutup yanağına götürdü. Gene küçücük bir kız çocuğu haline gelivermişti. Gördün mü sevgilim diye somurttu. Bu heriflerle ben nasıl başa çıkardım? Daha beter saçmalamadığıma şükret. Bunlar insanı göz göre göre elektrikli sandalyeye oturturlar da nasıl olduğunu kendin de anlayamazsın. Haksız mıymışım? Haklısın. Vay budala Bob vay. Bir insan bir işin nasıl cereyan ettiğini %100 bilmeden çirkefe tepesi üstü dalar mı? Bu sualin cevabını beklemişim gibi sustum. Sonra gülmeye başladım. Rose, niye gülüyorsun kuzum diye şaştı. Kendi sözüme dedim. Sanki yapmadığım bir şey. Halbuki ben bütün ömrümde işlerin iç yüzlerini öğrenmeden belaya dalmışımdır. Oğlan seni kurtarmak istemiş. Kim bilir ne kadar kızmıştır. Kime? Sana. Neden? Cinayeti budalaca işlediğinden. Bir şey aklıma geldi Mike. Hem parmak izlerini bırakıyor hem de ben öldürmedim diyor. Gayet basit. Bu ifade bana yolladığı imdat mesajı. Ben işte bir garabet olduğunu anlayıp paçaları sıvayacağım. Çocuk bana her zaman güvenmiştir. Güvendiği için de çetesi idamdan 20 seneye kadar en ağır cezalara çarptırıldığı halde kendisi ucuz kurtuldu ya. Bu sefer de öyle olacak. Mutlaka kurtulacak. Masumiyetini nasıl ispat edeceksin? Gayet basit. İkinci kurşunun yerini meydana çıkaracağım. Pellegrini kocamı neden öldürmüş olacak? Ama sual bu. Kocan nakliyat müessesesine bir beyaz zehir kaçakçısı çetesinin sızdığını fark etti. Şüpheli memurlar ve müstahdemlere derhal yol verecekti. Halbuki çete hesaplarını müesseseden istifade etmek üzerine kurmuştu. Müşterilerini kısa bir müddette olsa zehirsiz bırakmak işlerini berbat edebilirdi. Pellegrini kocanla anlaşmaya geldi. Baktı ki Nuh diyor, peygamber demiyor, işi uzatıp vakit kazanmak için adamcağızı temizlemekten başka çare bulamadı. Çok tehlikeli değil mi? Değil. Hele elinde o Alman doktoru gibi korkunç vasıtalar bulunduktan sonra cinayeti kime olsa itiraf ettireceğine emin. Kaldı ki bizim budala Bob kendi ayağıyla geliyor. Sen de işleri büsbütün karıştırarak herifin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sahi Mike doğru. Yüzüme hayran hayran baktı. Sen ne akıllı adamsın sevgilim. Hem akıllısın hem de demir balyoz gibi dövüşüyorsun. Bu iki meziyet binde bir erkekte beraber bulunur. Oh çok şükür ya Rabbi. Beni de Bob'u da kurtaracağına artık inanıyorum. Değil mi sevgilim? Bakacağız. Sen şimdi bana Pellegrini denilen serseriyi nerede bulabileceğimi söyleyebilir misin? Nerede bulabileceğini mi? Dur bakayım. Bunu Cardiano daha iyi bilir. Bırak o Cardiano'yu. Sana herifin çoktan geberdiğini söylemedim mi? Geberdi mi? Hiç farkında değilim, doğru mu? Hay Allah senden razı olsun Mike. O namussuzu temizlemekle. Ben temizlemedim. Buna da çok üzüldüğümü saklamaya lüzum görmüyorum. Öyleyse kim temizledi? Pellegrini yahut adamları. Niçin? Pellegrini'nin çok işine yarıyordu. Galiba çeteyi tasfiye ediyor. İşe cinayet karışınca böyle olur. Kan dökmek iyi değil. Yani polisin davranacağı cinayetleri işlemek hata. Çeteler kendi aralarında boğuşurlarsa polis buna hesaplaşma, koz bölüşme diyerek aldırmaz.
Fakat meşhur bir iş adamını öldürmek başka bir şey. Pellegrini kendisine ele verebilecek bütün suç ortaklarını temizliyor. Bu işler her zaman böyle olmuştur. Yoksa kurulmuş düzenlerin, bu çeşit cinayet ve suç topluluklarının dağılması bu kadar kolay olmazdı. İyi ama, dur Mike, öyleyse benim hayatım da tehlikede. Hiç şüphen olmasın. Bu sebeple şimdi seni nereye bırakacağımı düşünüyorum. Birkaç gün, belki de yarın akşama kadar hem Pellegrini'nin hem de polisin eline geçmeden saklanabileceğin bir yer var mı? Hayır Mike, beni bırakamazsın. Beni bırakma. Gözlerine gene dayanılmaz bir korku dolmuştu. Elini okşadım. Korkma dedim. Sonuna geldik. Korkuyorum Mike. Korkudan ölürüm. Evet. Beni mutlaka öldürürler. Hem de bu gece mutlaka. Eğer münasip bir yer bulamazsak doğru. Düşün. İyi düşün. İcap ederse, yani başka bir çare bulamazsak PET'e gideriz. İstemem. Beni sorguya çekerler. Perişan bir haldeyim. Polise gittiğimi Pellegrini hemen duyar. Duyar duymaz vesikaları, resimleri meydana çıkarır. Ağlamaya başladı. Ölmek bin kat hayırlı Mike. Ağlama canım. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bana biraz güven. Seni hiç öldürtür müyüm? Yüzüme bak bir kere. Budala seni. Gülümsemeye çalışarak başını kaldırdı. Gözleri pırıl pırıl yaşlarla dolmuştu. Bu haliyle tapılacak kadar güzeldi. Yüreğim merhametle çarparak derin derin içimi çektim. İnsanlar, başlangıçta asla tahmin edilemeyen, küçük, değersiz, masum hatalardan dolayı kısa zamanda nerelere kadar düşüyorlar, nasıl azametli tehlikelere gömülüyorlardı. Herifin adresini bulmak esas dedim. Bütün mesele burada. Ben bu gece Pellegrini'nin yakasını mutlaka ele geçirmeliyim. Kafi değil. İmzaladığım kağıtlarla resimleri de ele geçirmelisin. Adres dediğim zaman zaten bunu kastediyordum. Pellegrini hayatının tehlikede olduğunu biliyor. Bu tehlike hissi içinde kendisini ölümden kurtaracak vesikalardan ayrılamaz. Bunları polisce malum ikametgahında saklayacağını sanmıyorum. Başka bir yeri yok mu? Şüphesiz vardır. Orada vesikalarının yanı başında hadiselerin inkişafını bekliyordur. İyi düşün. Rose'un gözleri daldı. Büyük bir cehd sarf ettiği yüzünden belliydi. Nihayet teker teker konuştu. Bir gece Cardiano sarhoştu. Pellegrini'ye kızmıştı nedense. Bana dedi ki, istediğim anda bu herifi mahvederim. Bütün sırlarını biliyorum, dedi. Neymiş sırları? Söyledi. Dedi ki, benim kendisini mahvedecek sırları bildiğimden haberi bile yok, dedi. Hatta bana her şeyi yüzüstü bırakıp beraber kaçmayı teklif etti. Çok paramız olacak, dedi. Pellegrini'nin bütün serveti banknot, tahvil ve mücevher halindedir, dedi. Kasasının da yerini biliyormuş. Nerede bu kasa? Hudson Nehri kenarında bir villası varmış. Kuleli villa derlermiş. Nehre rıhtımı olan bir villa. Rıhtımda gayet süratli bir motor her zaman beklermiş. Motorun adını da söyledi. Bonaparte. Kasa evde mi? Evet, kütüphanede. Eğer Cardiano yalan söylemediyse kasa duvara gömülmüş. Önüne de bir kalorifer koyulmuş. Kaloriferin arkasındaki kasa nasıl açılıyor? Kalorifer boruları hususi surette yaptırılmış. Sağ tarafından tutup kuvvetle kaldırmak, sonra kendine doğru çekmek lazımmış. O zaman sustasından kurtulup dönüyormuş. Ben inanmadım da, bilmem ki. Bir kere deneyeceğiz. Mamafi, bütün ümidim bundan ibaret zannetme. Herifin yakası bir kere elime geçerse anasını ağlatacağım. Ona öyle bir iş edeceğim ki kasayı değil, işlediği cinayetleri bile birer birer söyleyecek. Sen şimdi kendin için saklanacak bir yer ara. En iyisi benim apartmanıma gitmendi. Ama başka bir misafirim var. Kim? Birisi. Kadın mı? Saçmalıyorsun Rose. Biz canımızla uğraşıyoruz. Sen neler düşünüyorsun? Peki, peki. Madame Velmont bir müddet düşündükten sonra bir hakimle evlenmiş bir mektep arkadaşını hatırladı. Bunlar kalabalık bir aileymişler. Bir iki subay akrabaları da beraber oturuyormuş. Haslı ev kolayca basılmaz cinsten kalabalık bir yermiş. Münasip dedim. Sana Pet'in telefon numarasını da vereceğim. Eğer şüpheli bir hal görürsen derhal polise telefon eder, imdat istersin. Ben de ayrıca görüşüp vaziyeti Pet'e anlatırım. Zaten bu iş yarına kadar biter sanırım. Sen dua et ki haydut ininde bulunsun. Sakın yalnız gitme Mike. Dünyada razı değilim. Vallahi billahi bırakmam. İşte gene aklın ermediği işlere burnunu sokuyorsun. Herifin üstüne bir sürü polisle nasıl gideriz? Polislerin önünde kasayı nasıl açar da münasebetsizliklerini imha ederim? Sonra açarsın. Pellegrini yakalandıktan sonra. Vallahi çocuk gibisin ruhum. Herifi Mr. Vermon'u öldürmek suçuyla tevkif edeceğiz de demek kasasını derhal açıp asıl katilin yazılı itirafını öne sürmeyecek. Sahi, doğru Mike. Ben bu dalanın biriyim. Boynuma sarıldı. Unutulmaz öpüşlerinden biriyle beni gene serseme çevirdi. 11. kısım. Kalkmadan evvel 3. duble viskiyi ısmarladım. Sodasız filan bir hamlede yuvarladım. Bu gece son geceydi. Bunu gayet iyi hissediyordum. Bu gece bu iş tamam. Son günlerin, son gecelerin ne kadar çetin geçtiğini bilirim. Biraz kuvvetli olmak lazım. Halbuki ne kadar da uykum var, ne kadar yorgunum. Otomobile binmeden evvel 2 kere gerindim. Kemiklerim kütür dedi. Vücudumun bütün bereleri sızladı. Kızı hakimin evine bırakmak için yola çıktık. New York'un sakin mahallelerini severim. Burada şehrin namussuzluklarından uzak, rahat bir hayat geçirilir. Cinayet haberleriyle dolu gazeteler bile sanki buraların sükununu bozmaz. Buradakiler kendilerini tehlikeden uzak sayarlar ve olup bitenlerden mesul olduklarını bir an bile hatırlarına getirmeden yaşayıp ölürler. Eğer cenabet New York şehrinin namussuzluklarından biri garip bir tesadüfle gelip kapılarına dayanmazsa. Hakimin evi küçük bir bahçenin içindeydi. Plastik iç pancurlardan dışarıya pembe bir ışık sızıyordu. Rose inmeden evvel boynuma sarıldı. 2 öpüş arasında kendini koru sevgilim diye yalvardı. Yaralı canavarın üstüne gidiyorsun. Rica ederim kendine dikkat et. Bu kadında tehlikeye karşı garip bir hassasiyet vardı. Kollarımdaki vücudun ihtirasla titrediğini, neredeyse kendisini aşka kapıp koy vereceğini hissediyordum. Bu histe tadına doyulmaz bir zevk vardı. Az kalsın. Bunu o da anladı. Sonra Mike dedi. Sonra, yarın. Bol bol sevişmeye vaktimiz olacak sevgilim. Ağzını ağzımdan zorla kopartarak bahçe kapısını açtı. Ben yavaşça hareket ettim. Köşeyi dönünce bir sigara yaktım. Şimdi hesabın tamam Pellegrini diye homurdandım. Davran, geliyorum. Saat gecenin 10'una geliyordu. İlk telefon kulübesinde durdum. Evvela büroya, sonra apartmana telefon ederek Velda'yı aradım. İkisi de cevap vermedi. Kız kim bilir ne kadar merak etmiştir. Daha evvel görüşmeyi akletmediğime kızdım. Pişmanlık gene yakama sarılıyordu. Kendimi suçlu hissediyordum. Güzel kadınların yanından uzaklaşır uzaklaşmaz yakalandığım bu pişmanlık duygusunu her zaman yadırgamışımdır. Bu hal beni her zaman öfkelendirmiştir. Bu da her zaman boğuşacağım düşmanların aleyhine olur. Şimdi de bütün öfkemi, daha doğrusu bütün kinimi Pellegrini denilen pis mahluktan alacaktım. Hain hain güldüm. Rose'un tarif ettiği kuleli köşke doğru döneceğim sırada vakit geçirmeden bir şüpheyi halletmenin daha münasip olacağını düşündüm. Otomobili Mr. Vermon'un öldürüldüğü binaya sürdüm. Kapıcı henüz yatmamıştı. Burnuna hafiye kartımı dayadım. Hususi hafiye olup olmadığımı fark etmedi bile. Yalnız ifademi vermiştim efendim dedi. Apartmanda karış karış aradılar. Biz şimdi başka bir şeye bakacağız aslanım dedim. Lütfen bana yüksek bir merdiven bulur musunuz? Merdiven mi? Ne olacak? Hele bir merdiven gelsin ki. Herif biraz şaşırdı. Ama bütün kapıcılar gibi polise karşı sarsılmaz bir itimadı ve itaati vardı. Karısına seslendi. Beraberce kocaman bir merdiven getirdiler. 2. kat sahanlığında durup kafamı yukarı diktim. Kısa bir araştırmanın sonunda merdiveni nereye dayayacağımı kestirdim. Duvara saplanmış kurşunu elimle koymuş gibi çıkarttım. Bu kurşun daha büyük çaplı bir tabancaya aitti.
Mesele aydınlanmış, Bob yakasını elektrikli sandalyeden kurtarmıştı. ''Nedir Bay Müfettiş, duvardan ne aldınız?'' diye sordu. Ellerimi birbirine vurup keyifle temizledikten sonra sordum. ''Silah sesini duyduğunuza katiyen eminsiniz değil mi?'' ''Elbette eminim. Yalnız ben mi duydum? Misafirlerim de duydular. Eğer silah sesi duymasaydım oyunun en heyecanlı yerinde kalkar mıydım? Egzoz borusu sesi olmadığına demek yemin edersiniz. İçeride egzoz borusu ne arasın Bay Müfettiş? Duyduğumuz ses apartmanın içinden geldi. Sonra da herifle boğuştuk ya.'' ''Tabii tabii. Ben şöyle sordum. Haklısınız. Mersi, şunu lütfen alın. Benim için madamla beraber bira içersiniz.'' Herif yemin etmek şurada dursun, cinayeti işleyen silah sesini katiyen duyduğuna kalıbını basacaktı. Hem de öyle samimi bir surette ki en vesveseli jüri azası bile derhal inanır. Gene otomobile atladım. Bu sefer doğru Hudson Nehri kıyısına gidiyordum ki neredense Dore aklıma geldi. Kızı apartmana kapamış, yüzüstü bırakmıştım. Bir an bu kadın milletinin beni haşlanmış horoz gibi didiklediği hissine kapıldım. Velda çok haklıydı. Bana bu hususta güvenmek düpedüz budalalık. Dore de biraz bekleyiversin. Ben kaç parça olacağım yahu dediğim halde ayağım frene bastı. Bir de baktım ki bir telefon kulübesinin önünde durmuşum. Küfrederek dışarı çıktım. Numarayı can sıkıntısıyla çevirdim. Cevap çıkmayışı biraz uzayınca derhal pirelendim. Sanki bir faydası olabilirmiş gibi bir kere kapatıp tekrar açtım. Gene o aptal zil sesi. Boş bir apartmanın içinde manasız manasız öten budala ses. Boğazıma sıcak bir şey tıkandı. Asıl lüzumlu olanı, ebela düşünülmesi icap edeni tamamıyla unutmuştum. Telaş içinde kapıcıyı aradım. Sesimi duyar duymaz adeta sevindi. ''Siz misiniz Mr. Hammer?'' dedi. ''Hepimizi telaşa düşürdünüz. Ne telaş, ne olmuş?'' ''Bilir miyim?'' Matmazel Velda kaç kere aradı? Mr. Chambers aradı. Herkes sizi aradı. Ben de meraklandım. Bizim apartman cevap vermiyor. Tabii, kimse yoktu ondan. Matmazel Dore nerede? Şaka mı ediyorsunuz Mr. Hammer? Siz çağırmadınız mı? Ben mi çağırdım? Hay Allah. Kapıcı şaşırdı. Bana niçin bela okuyorsunuz Mr. Hammer dedi. Benim ne suçum var? Ben nasıl çağırabilirmişim? Kaç kere tembih ettim. Bir yere ayrılma sakın dedim. Bana mı? Zannetmem Mr. Hammer. Bana böyle bir şey tembih ettiğinizi hatırlamıyorum. Telefonla mı söylemişim? Ne zaman? Dün gece bu saatlerdeydi. Bana telefon ettiler. Hay Allah. Ettiler de ne demek? Kim etti? Bir kadın sesi. Matmazel Velda mı diye sordum. Evet dedi. Yani ben. Şimdi geliyorum. Bir tarafa savuşmayın. Şimdi. Telefonu kapattım. Deli gibi dışarı uğrayıp otomobile girip sürdüm. Gene trafik nizamlarının yeşil ışıkları, kırmızı ışıkları vız geliyordu. Birkaç polis motosikletini peşime taktım. Herifler delirdiğime hükmederek bir müddet sonra takipten vazgeçtiler. Kadınlar beddua yağdırdı. Direksiyondaki herifler küfre boğdu. Nihayet mümkün olduğundan çok daha evvel apartmana yetiştim. Kapıcı ellerini ovuşturarak beni bekliyordu. Anlat diye koluna yapıştım. Can acısıyla inleyerek kolunu kurtarmaya çalışmıştı. Velda'nın telefon ettiğine emin misin diye sordum. Bilmem ki diye kekeledi. Bir kadın sesiydi. Matmazel Velda mı deyince evet dediği için peki. Sonra ben tabii yukarıya haber verdim. Hay Allah belanı versin. Senden haber gelince kız inandı. Bunlar ne ince numaralar yahu. Deli olmak işten değil. Nereye çağırdıklarını hatırlamıyor musun? 25. caddede bir lokantaya. Lokantanın adını da söylediler de. Yani lokantanın adını Matmazel Velda, dua et ki Matmazel Velda telefon etmiş olsun. Bilmem ki. Lokantanın adresi, hay kör şeytan, dilimin ucunda. Bırak, lüzumu yok. Velda bu gece beni ararsa telefon numarasını bırakırsın. En iyisi kızı kendisinin çağırıp çağırmadığını öğren. Baş üstüne Mr. Hammer, baş üstüne. Ben ne bileyim, Matmazel Velda deyince. Yukarıya bir bakmak aklıma geldi. Belki kız bir kağıt falan bırakmıştı. Asansöre koştum. Apartmanım olduğu gibi duruyordu. Bir şeyler karıştırılmamış, herhangi bir fevkaladelik yok. Doğru tahmin etmiştim. Kızcağız bir kağıt bırakmış. Sevgilim Mike, Matmazel Velda'nın beni çağırdığını kapıcı saat 9.50'de telefonla bildirdi. Ben gidiyorum. 25. cadde kalabalık olmasa tereddüt ederim. Şüpheli bir hal görürsem kendimi müdafaa edeceğime eminim. Küçük tabancanı yanıma alıyorum. Hemen dönerim. Hasretlerimle Dore. Tezkerenin üstüne yumruğumu koyup bir an durdum. Kızı eğer pusuya düşürmek istedilerse yolda kaldırmışlardı. Telefona sarıldım. Peti dairesinde buldum. Sesimi duyar duymaz bizim budala kapıcının çıkardığı seslere benzeyen gürültülerle bağırmaya başladı. Neredesin be herif diyordu. Ne cehennemdesin. Meraktan çatladık. Senin bu kıza yaptığın el vermedi mi? Hangi kıza? Bir de hangi kıza diye sorar utanmadan. Hangi kıza olacak? Bir çare Velda'ya. Dur şimdi Velda'yı bırak. Nasıl bırakırmışım? Sen nereden biliyorsun? Bırak. Hani bir Dore vardı. Benim evde görmüştün. Haydutlar bizi beraber kaldırmışlardı. Evet. Sesi bir tuhaf olmuştu. Büsbütün telaşlandım. Kızı benim namıma davet etmişler dedim. Daha doğrusu Velda namına bir yere çağırmışlar. Velda namına mı? Tuhaf şey. Esasında tuhaf demek bile fazla. İşin içinde Mike denilen budala varsa hiçbir şey tuhaf değildir. Saçmalıyorsun. Dore şimdi şu anda yavrum maalesef kendisini morgda göreceksin. Dur bakayım salon numarasıyla masa numarası. Allah belanızı versin. Telefonu hınçla kapattım. Gözlerimi kısarak bir müddet soluk almadan durdum. Öfke erimiş kurşun gibi içimi yakarak yüreğimden beynime doğru çıkıyordu. O gece Cardiano denilen namussuzun adresini Dore'den sormak aklıma gelmeseydi, bir çare kız şimdi ölmemiş olacaktı. Etrafa kan ve ölüm saçıyordum. İstesem de, istemesem de bu böyle oluyordu. Hayvan diye bağırdım. Sen kendini ne zannediyorsun pis solucan? Rezil Don Kişot. Tek başına bir tek tabancayla dünyayı kaplamış bunca namussuzlukların üstüne gidilir de haklarından gelinir mi? Sesimden ürkerek sustum. Ümitsiz ümitsiz etrafa baktım. Burada zavallı Dore'nin şahsiyetinden hala bir şeyler vardı. O kadar güzel, o kadar cici bir kız. Artık hiçbir şey duymadan morgda bir mermer masada sırt üstü yatıyor. Yumruklarımı sıktım. Tırnaklarımın avuçlarına geçtiğini hissettim. Pellegrini bunları hep ödeyecekti. Hem de hiç kimsenin ödeyemeyeceği şekilde. Telefon çaldı. Sanki böyle bir şey dünyada iki defa vuku buluyormuş gibi makineye şaşırarak baktım. Alo dedim. Pat, sen mi kapattın diye sordu. Birdenbire kesildi de. Dinle oğlum dedim. Beni beyhude gevezeliklerle rahatsız edeceğine derhal otomobiline atla, Ahens'e koş. Evet, Ahens diye yazılıyor. Hani şu göllerin bulunduğu cenabet yer. Orada bir güneşli göl villası var. Evet, güneşli göl. Ne mi arayacaksın? Sen bu dünyada ne ararsın ki leş kargası? Sen hiçbir gün bir yere insanlar gebertilmeden yetişebildin mi? Orada mükemmel leşler bulacaksın. Mükemmel leşler mi? Onları leş haline getiren sakın dostumuz Mark Hammer olmasın. Sen leşlere bak. Leşleri leş haline getirmek başka iş mezarcı başı. Biraz öfkeli misin ne? Birazmış. Allah hepinizin belasını versin. Telefonu tekrar hışımla kapattım. Luger'imi çıkarıp kurşunlarına baktım. Şarjör ağzına kadar dolu. Keskin bir ıslık öttürdüm. Silahı aynı hışımla kılıfına iade ettim. Komodinin üzerinde duran elektrik fenerini aldım. Geniş adımlarla dışarı çıktım. Otomobilde elim çeneme gitti. Tıraşım belki bir haftalık çalı gibi. Kim bilir ne haldeyim. Hapishane kaçkınlarına döndüğüm muhakkak. Bu karı milletinde ne akıl var ne... Böyle bir surat tutulup zevkle öpülür mü? Hepimiz birbirimizi bulmuşuz, hepimiz birbirimize layıkız. Karılar bize, biz karılara. Dünyanın bu hale gelmesi biraz da bundan. Bir sigara yaktım, ağzımın acılığını kaldırıma tükürdüm. Bu sefer otomobili ürkek bir hayvana yaklaşır gibi yavaş sürüyordum. Beni aldatmayan bir hisle Pellegrini'yi ininde kıstıracağıma emindim. İşin sonuna yaklaşırken duymaya alışık olduğum yorgunluk başlıyordu. Sırtımda çekilmeler, ürpermeler, bel kemiğimde karıncalanmalar duyuyordum. Bir çeşit avcılık hissi. Canavarı kıstırıp silahı doğrulttukları zaman büyük vahşi hayvan avcılarının içine girdikleri ruh hali. Dore'yi loş morg salonunda mermer masa üzerinde gözümün önüne getirmeye çalıştım. Bir türlü olamıyor. Hep yüzüme gülüveriyor, kalkıp oturuyor. Sanki hepimizle şakalaşmış. Gidip görmeden Pellegrini ile icap ettiği şekilde görüşüp hesaplaşamayacağımı nihayet anladım. Arabayı morga çevirdim. Sigaranın birini yakıp ötekini atıyorum. Hepsinden de ancak 2-3 nefes çekmek şartıyla. Nihayet her zaman sırtımı ürperten binanın önünde durdum. Nöbetçiye kartımı gösterip içeri girdim. Kızın üstüne bir beyaz örtü çekmişler. Bu örtüyü kaldırmadan bir müddet daldım. Sonra bezi yavaş yavaş araladım. Manzara feciydi. Suratta derin dehşet izleri vardı. Gözleri dışarı fırlamış, fakat ağız bağırır gibi değil, inler gibi aralık. Hepsinden beteri karnı. Karnını keskin bir bıçakla boydan boya deşmişler. Bağırsakları dışarı uğramış. Sol eli etini sımsıkı kavradığından uzun tırnakları deriye gömülü.